Ayrım 10.
Teşekkür ederim. Şimdilik hacet yok. İnşallah ileride de olmaz. Bana çok kuvvet veriyorsunuz. Bilmem sizin iyiliğinizi nasıl ödeyeceğiz. Bana mutlaka teşekkür etmek istiyorsanız gönlünüzü ferah tutarsınız. Artık ağlamazsınız dedim. Ben ağlamamaya zaten karar vermiştim efendim. Annemi sağ salim İstanbul'a götürünceye kadar metanetimi muhafaza edeceğim. Ah bir kere İstanbul'a gidebilsek, annemi bey babama, teyzeme teslim edebilsem, odama kapanıp tam bir hafta ağlayacağım. Bunları söylerken parmaklarını dizinde kilitliyor, ocaktaki ateşe dalıp giden gözlerinde yaşlar titriyordu. Biraz sustuktan sonra bana döndü. Hissettim ki derdini söylemek ihtiyacına mukavemet edemiyor. Annesinin muntazam nefeslerini dinleyerek uyuduğuna kanaat ettikten sonra başladı. Ben Hikmetçiğimi annemden fazla severdim. En küçüğümüz kızamıktan öldü. Annem o vakit merak getirdi. Bizi deli gibi seviyordu. Hikmet'in asker olmasına hiç razı değildi. Babamsa bilakis inat etti. Asker çocuğuna askerlikten başka meslek yaraşmaz diyordu. Ağabeyim de öyle istedi. Harp başlayana kadar Anadolu kavağında topçu subayıydı. Harp başlayınca Çeşme civarında bir sahra bataryasına tayin ettiler. Annem meraktan çıldırıyor, geceleri uyuyamıyordu. Babam da ben de bir türlü onu teskin edemiyorduk. Benim merakım da ondan aşağı değildi ama ne yapayım, annem hastalıklı kadın. Böylece bir sene kadar geçti. Bir aralık ağabeyimin mektupları kesilmişti. Annem sabahlara kadar ağlıyordu. İlle Harbiye nezaretine gideceğim, çocuğumun ne olduğunu öğreneceğim diye kalktı. Ve baba bir türlü razı olmuyordu. 3 gün zorla alıkoyabildik. 4. gün bey babama dedim ki, ben de merak ediyorum bey baba. Müsaade et de gidip soralım. Ayıp bir şey değil ya. Babam tuhaf bir surette yüzüme bakıyor, yutkunuyordu. Rana dedi, ben abinden mektup alıyorum ama. Sözünü bitirmesine meydan bırakmadım, bir feryat kopardım. Babam eliyle ağzımı kapadı. Korkma, bir şey yok dedi. Ağabeyine bir hal olsa mektup yazabilir mi? Son bombardımanda hafifçe yaralanmış. Şimdi İzmir hastanesinde yatıyormuş. Hatta mektup da kendi el yazısıyla. Ben bu sözlere inanmıyor, çırpınıp ağlıyordum. Bey babam cebinden 2 mektup çıkarıp uzattı. Hikmet bunları İzmir hastanesinden yazmıştı. Birincisinde yarasının hafif olduğunu, ikincisinde doktorların ufak bir ameliyata ihtiyaç gördüklerini söylüyor, anneme ve Rana'ya haber verme, beyhude meraka düşmesinler diyordu. Bey babam Hikmet'in yaralı olduğunu annemden saklamak istiyordu. Ben razı olmadım. Dedim ki, kardeşimin ne halde olduğunu bilmiyoruz bey baba. Annem her şeyi bilmeli. Belki Allah vermesin, ona bir hal olursa bizi inkisar eder. Ömrümüzün sonuna kadar hicrandan kurtulamayız. Anneme yavaş yavaş hakikati söyledik. Çocuğumu görmezsem deli olurum. Mutlaka İzmir'e gideceğim diye kalktı. Bey babam naçar razı oldu. Kendisi geçen seneden beri şiddetli bir romatizmadan yattığı için bizimle beraber gelemedi. Annemle ben bildiklerinden bir subayla İzmir'e gittik. Ne kadar iyi etmişiz. Kardeşimin yarası göğsündeydi. İkinci ameliyatta umduğu neticeyi vermemişti. Biz gittiğimiz zaman onu çok ağır bulduk. Annemle beni tanımak için güçlük çekiyordu. 2 gün 2 gece bizi yatağının yanından ayırmadı. Allah anneme de bana da bir melek sabrı vermişti. Ağlamak, çırpınmak şöyle dursun, bizi hastaneden kovarlar diye nefes almaya bile korkuyorduk. 3. günü sabahı yine bir ameliyat bahanesiyle bizi odadan ayırdılar. Hikmetçiğimi bir daha göremedim. Annemle beni zorla bir zabit evine misafir gönderdiler. Kardeşimin acısını çekmeye tahammülüm yokken bir de annemle uğraşmaya mecbur oldum. Zavallıyı görüyorsunuz. Zayıf, illetli bir kadın. Bir hafta dil, ağız, veremden hasta yattı. Sonra yavaş yavaş iyileşti. Artık İstanbul'a dönmek için acele ediyorduk. Bu defa da başımıza bu felaket geldi. Siz imdadımıza yetişmeseydiniz ne olacaktı? Bunları anlatırken bir iki yerde kendini tutamamış ağlamıştı. Şimdi içlerinde ocağın kızıl ışıkları titreşen mavi gözlerinin bütün minnetiyle bana gülümsüyordu. Böyle temiz, sade, vefakar ailelere öteden beri imrenirdim. Zaten küçükten beri en tatlı emel ve hayalim. Her neyse, buraları pek karıştırmayalım. Annesinin yanında daima şen ve kuvvetli görünmeye çalışan Rana, yalnız kaldığımız zaman acı acı şikayet ediyordu. Zannediyorum ki bu acıyı hazmedemeyeceğim. Kardeşimin hasreti günden güne artacak. Babam ihtiyar, annem hasta. Onlar da ölecekler. Ah, bu dünya ne fena. İnsanın bütün sevdikleri birer birer gidecek. Sonra niye yaşamalı? İlk defa ciddi bir mateme uğrayan bu taze çocuk, kardeşini hiç unutmayacağını, ömrünün ağlamakla geçeceğini zannediyordu. Bütün yaralar gibi bu yaranın da zamanla kapanacağını bilmiyordu. Bu çocuk ruhunu baştan başa kaplayan bedbinlik havasını dağıtmak için elimden geleni yapıyordum. Ona biraz neşe ve ümit vermek için neşeli bir adam gibi konuşuyor, sonra kendi söylediklerime kendim de inanır gibi oluyordum. Az zaman içinde Rana ile iyi iki arkadaş olduk. Ona bir büyük kardeş gibi şefkat ve muhabbet gösteriyordum. Karın biraz durduğu günlerde onu evin etrafındaki bahçelere gezmeye bile götürdüm. Hasta günden güne iyileşiyordu. Nihayet havalar da açıldı. Bir sabah öküz arabasıyla istasyona gittik. Rana ile annesini İstanbul'daki evlerine elimle teslim ettim. Israrları üzerine bir gecede misafir kaldım. Babaları sade, iyi kalpli bir askerdi. Bana o gece kendi oğlu gibi muamele etti. Bu aileye, bahusus Rana'ya ne derece bağlandığımı ayrılacağım gün hissettim. Sabahleyin Rana ile uzun uzun konuştuk. Ayrıldığımıza ne kadar üzüldüğünü söylerken gözleri doluyor, sık sık görmeye gitmem için adeta yalvarıyordu. Birkaç günlük yol arkadaşına, hatta alelade bir arkadaşa bu kadar yakınlık göstermek tabii değildi. Birkaç gün evvel içimde uyanan şüphe bir kanaat halini aldı. Rana da bana karşı bir temayül vardı. Bunu belki kendisi bile pek iyi bilmiyordu. Benim ona karşı ne duyduğuma gelince, bunu daha köy ocağının kızıltıları mavi gözlerinde oynaşırken bana dertlerini söylediği saatte anlamıştım. Rana'yı seviyordum. Bütün gayretlerime rağmen Vedia'nın aşkını muhafaza edememiştim. Geçirdiğim mahrumiyet ve ümitsizlik senelerinde onun yüzü yavaş yavaş hayalimden silinmişti. O hücra köyde yaşarken içimde müphem ümitler vardı. Bu nazik ve masum genç kıza belki kendimi sevdirebileceğimi düşünüyordum. Bütün ömrümü onun aşkına vakfedecektim. Böyle sade bir aile kızını rahat geçindirmeye şimdilik halim de müsaitti. Bunlara hatta ümit demek de doğru değil. Olmayacağını bile bile kendimi kaptırdığım bir hülya. Fakat İstanbul'a ayak bastığım andan itibaren bu hülya gülünç bir şey oluyordu. İstanbul için damgalı bir hırsız olduğumu nasıl unutmuştum. Rana için bir ümit beslemek değil, ona bir daha görmek bile doğru değildi. Hatta sokakta rast gelsem yüzüne bakmayacaktım. Çünkü bir tesadüf benim kim olduğumu ona öğretebilirdi. Müşkül bir saatlerinde imdatlarına yetiştiğim için bana melek gözüyle bakan bu aile, bir gece hırsızı olduğumu öğrendiği zaman kim bilir ne kadar hayal kırıklığına uğrayacaktı. Rana'ya sık sık kendilerini görmeye geleceğimi vaat ederken, babasının bir gece evvel söylediği sözleri hatırlıyorum. "Oğlumun bu kadar genç yaşta ölmesi beni çok yıktı İffet Bey. Fakat benden de beterleri var. Komşularımızdan birinin oğlu var, daha 30 yaşına girmeden İki defa prangaya mahkum oldu. Onun babası elbet benden daha bedbahttır. Kapıdan çıktığım zaman Rana, 3 gün sonra sizi bekleriz değil mi? Konya'ya dönmeden tabii uğrarsınız," dedi. "Evet, 3 gün sonra," dedim. Artık hiç görmeyeceğimi bildiğim Rana'dan böyle adi bir yalanla ayrıldım. 44. Bu vakanın üzerimde derinden derine tesirleri oldu. Rana'yı aylarca unutmadım. Gün geçtikçe onu daha ziyade sevdiğimi hissediyordum. İlk aşkımın izleri tamamıyla silinmişti. Gezerken, çalışırken hayalimde hep Rana vardı. Bu belki avare hayatımın bir ihtiyacıydı. Onu bir daha görmeyeceğimi biliyordum. Böyle olduğu halde hayalimde başlattığım aşk hikayesine devam etmeyi kendime iş edinmiştim. Günlerce süren tren yolculuklarında hep bu hikayeyi söyleyip işliyordum. Rana'yı yalnız kendisi için sevsem, ona bu kadar ehemmiyet vermeyecektim. Öyle sanıyorum ki onda ebediyen kaybettiğim sevilmek ümidinin matemini tuttum. Bana göre aşk, sevilen mahlukun temiz, necip bir mahluk olduğuna inanmak demekti. Ben sade lekeli bir adam değildim. Gülünç, fakir bir adamdım. Dağlarda yol kesen eşkıyanın cüretinde yine bir necabet vardı. Fakat gece karanlığında ayaklarının ucuna basarak hırsızlığa giden, polise verilen bir adam hazin surette gülünç ve sefildi. Böyle adamı kim sevebilirdi? Temiz bir aile ocağı kurmak gibi ciddi bir aşktan da ümit kesmek lazım geliyordu. Gençliğimi avutmak için çapkınlık etmek, ufak tefek maceralarla gönlümü eğlendirmekten gayri çare yok diyordum. İstanbul'da bulunduğum sıralarda bir gün Mahmut Efendi'yi görmeye gitmiştim. Hocam büsbütün bitmişti. Artık eli ayağı tutmuyor, dili güçlükle söylüyordu. 6 ay evvel hanımı ölmüş, evde geliniyle yalnız kalmıştı. Sefaletleri son dereceyi bulmuştu. Bu gayretli kadıncağız bekar dikişi dikerek eve bakıyordu. Küçüğü yuvaya vermişlerdi. Annesi buna çok mahzun oluyordu. Gizlice bana dert yandı. Evladımı gözümün önünden ayırmak istemiyordum. Nasıl olsa ona bakabilirdim. Ama ne yapayım? Babamız da çocuk gibi oldu. Bir saat yalnız bırakamıyorum. Zavallının zihni de bozuldu. Artık komşuları bile tanımıyor. Komşularını tanımayan Mahmut Efendi beni çok iyi hatırladı. Kuru titrek parmaklarıyla yüzümü saçlarımı okşuyor, çocuk gibi içini çeke çeke ağlıyordu. Hocamda hayat hissi sönmüştü. Başka bir dünyada yaşıyormuş gibi etrafında geçen şeylere hiç alaka göstermiyordu. Fakat maziyi unutmamıştı. Gözlerini kapıyor, güneşli bir günde bir kır manzarası seyreder gibi eski günlerin hayalini bütün açıklığıyla görüyor, söylüyordu. Akşama kadar beni bırakmadı. Daha doğrusu ben ondan ayrılmak istemedim. 16-17 yaşlarındayken bir kış Damlacık çiftliğine gitmiştim. Daima yaz güneşi altında güldüğünü seyretmeye alıştığım yerleri karla örtülmüş görmek bana garip bir hüzün vermişti. O gün Mahmut Efendi ile eski günleri anarken içimde tıpkı buna benzer bir his uyandı. Ölümü, mazimin son izini de silecekti. Evden çıktığım zaman ortalık kararmıştı. Güzel bir pazar akşamıydı. Fatih'ten tramvaya bineceğim zaman aklıma bir şey geldi. Aksaray'daki yanmış konağımıza kadar gitmek. Bu saatte oradan geçmek bana bir sevdiğimin mezarını ziyaret etmek kadar ferahlık verecekti. Yolumu çevirdim. Yangın harabeleri arasında Aksaray'a doğru inmeye başladım. Yarı yanmış bir mescidin yanından geçiyordum. 40-50 adım önümde bir kavga sesi işittim. Kalın sesli bir erkek. O saatle yüzüğü sana yutturmam. Polis çağıracağım. Hırsız diye seni karakola teslim edeceğim diye bağırıyordu. Yolumu biraz çevirerek yanlarına doğru gitmeye başladım. Karakol ile tehdit edilen hırsız narin vücutlu bir kadındı. Sözlerini işitmiyordum. Fakat sesinin ahenginden yalvardığını anlıyordum. Adımlarımı daha ziyade yavaşlattım. Erkek köpürüyordu. "Düş önüme kaltak," diyordu. "Şimdi seni saçından yakalayıp sürüye sürüye götürürüm. Her rezillikten başka bir de adam soyarsın ha? Nafile öyle ağlayıp sızlama. Elimden kurtulamazsın." Kadın beni görünce cesaret almış olacak ki birdenbire kendini kurtardı. Hızlı hızlı bana doğru gelmeye başladı. Fakat erkek derhal arkasından yetişti. Omuzlarından yakalayarak fena halde sarsmaya başladı. Karşı karşıya gelmiştik. Kadına yardım etmek bir insanlık vazifesiydi. "Ne var, ne oluyor arkadaş?" dedim. Erkek 40 yaşlarında kadar saltalı şalvarlı bir dışarlıklıydı. Dikkatle yüzüme baktı, hiddetle. "Ne olacak? Tapon kaltağa eşek gibi kendimizi soydurduk," dedi. Halinden ve yüzünden safça bir adam olduğunu anladım. Bu bana daha fazla cesaret verdi. "Arkadaş, bu işe pek akıl erdiremedim," dedim. Kadın da benim gibi cesaretlenmişti. Yüreksiz yüreksiz, "Vallahi değil beyefendi, ben yapmadım ki," diye sızlanmaya başladı. Öteki kısa boyunlu kocaman başını salladı. "Onu sen karakolda anlat. Haydi diyorum, günaha sokma beni," dedi. Bu emre itaat etmemek imkansızdı. Kadın ağlıya sızlaya önümüze düştü. Ağlarken hafifçe sarsılan nahif omuzları zebun hali içime dokunmuştu. "Pek ehemmiyetli bir şey değilse şunu bırak arkadaş, yazık," dedim. "Yazık mı? Böylesini deliye tıktırmak sevaptır. Belki başkasının canını yakmaya tövbe eder. Kaltak ikide birde dükkanın önünden geçer, işmar eder, Ne bilirsin birader, biz de kılığına kıyafetine bakıp insan gibi bir karı sandık. Evvela akşam dükkana uğradı. 5 kuruşluk fıstık alacak, cilve eder, naz eder. Maksadı anladık. Eh, ayağıyla gelmiş, kısmeti çevirecek değiliz ya. Dükkanın iç tarafında mal koyduğum bir oda var. Sen oraya gir de ben de dükkanı kapar gelirim dedim. Aksi olacak bir alay müşteri geldi. Uzatmayalım, dükkanı kapar içeri gireriz. Bir de ne görelim? Rafta bizim saatle yüzük vardı. Kaltak onları sırtlayıp savuşmuş. Bereket daha başka bir şey yoktu. Kadın bu sözler üzerine isyan eder gibi oldu, ağlayarak. Ben hırsız değilim dedi. Daha başka şeyler de söyleyecekti. Fakat manav korkunç bir hareketle yumruğunu sallayarak, kapa ağzını kaltak dedi. Tövbe olsun, şimdi seni ayağımın altında ezerim. 5-10 gün delikte yatarsan aklın başına gelir. Kadın gayri ihtiyari kollarıyla yüzünü kapadı. Tekrar önümüze düşerek yürümeye başladı. Zavallının bu kaba hayvan önünde hıçkırıklardan sarsılan nahif omuzlarıyla, eski siyah çarşafıyla yürümesi hüznüme dokundu. Yavaş yavaş benden uzaklaşıyorlardı. Çarpık potinleri akşam karanlığının içinde harabenin taşlarına takılıyor, 2 adımda bir düşecek gibi sendeliyordu. Kendi kendime düşünmeye başlamıştım. Bu biçare kadın 25'ten fazla değil. Belki o kadar bile yoktur. Belki henüz bir çocuktur. Fakat bu hayata düşenler 6 ay içinde ihtiyarlayıp bitiyor. İhtimal Rana gibi temiz bir ailenin kızıdır. Belki onun da cephede bir kardeşi öldü. Belki evde ilaç bekleyen bir ihtiyar anası, bu saatte açlıktan ağlayan yetim kardeşleri vardır. Çaresizlik onu bu yola sevk etti. Zavallı kız, ihtimal namus ticaretinin usulünü de bilmiyordu. Para kazanmak için gözlerine biraz sürme, yüzüne bir parça boya sürmek, sokak başında zengin namus müşterisini beklemek kâfidir sanıyordu. Bu tecrübesiz çocuk mutlaka serserilerin elinde de düştü. Yangın yerlerinde sürünmeye mahkum kaldı. Acaba düşkünlüğünün derecesini anlıyor mu? Bu vahşinin yumruğu önünde karakola giderken niye ağlıyor? Namuslu bir ailenin nazlı bir küçük hanımı olarak geçirdiği seneleri, memleketin ve ailesinin mesut yaşamasını temin için cephede ölen kardeşlerini mi hatırlıyor? Bir ekmek parçası için feda ettiği şeyler belki bundan ibaret de değildir. Gizliden gizliye sevdiği bir genç vardı. Onunla bahtiyar olacağını umuyordu. O da kim bilir nerelerde öldü. Bu roman zihnimde büyüyor, bir hakikat oluyordu. Onlar caddeye çıkarken aklıma birdenbire bir çare geldi. Bir dakika daha düşünürsem vazgeçmekten korktum. Hemen arkalarından yetiştim, manavın omuzuna dokunarak. Arkadaş dedim, bu işte ne kadar zararın var? Su içinde 5 kağıt efendi. 5 kağıt için bu biçareyi karakola vermek günah değil mi? Belki hapis yatacak, belki siciline hırsız diye kayıt düşecekler. Manav ters ters yüzüme baktı. İşine git hemşeri, sana ne? Yolunda aksi bir şey söyleyeceğini hissediyordum. 5 kağıdı ben vereyim, onu bırak. Bu sefer şaşırdı. Sana ne oluyor ki dedi. Canım farz et bir iyilik etmek istiyorum. Zaten karakola gitsen nesini alacaksın? Onu ben de bilmiyorum ama sanki kafam kızdı da. Hoş gör arkadaş, bunlar olağan işlerdir. Benim gibi sen de sevaba girersin. Manav biraz düşündü. Parayı kabul etmenin zamparalık kaidelerine uyup uymayacağına tereddüt ediyordu. Bu tereddütü izale edecek 1-2 söz daha söyledim. Mahcuben önüne bakarak, hadi bakalım sana dua etsin dedi. Parayı aldıktan sonra yüzüme bakmaya cesaret edemeyerek uzaklaştı. 45. Kadın mahcup bir tavırla bana teşekkür etti. Sonra tramvay yolundan Beyazıt'a doğru çıkmaya başladık. Ne istediğimi bilmeden ben de onu takip ediyordum. Aramızda 20-30 adımlık bir mesafe vardı. Ellerinde dolu filelerle karşıdan gelen işçi, esnaf kılıklı adamlar ona laf atıyorlar, dirsek vuruyorlardı. Mavi gömlekli bir delikanlı çarşafının pelerinini çekti. Biraz evvel onun için düşündüğüm hikayeye devam ediyordum. Bu düşmüş aile kızının kim bilir ne hicranları vardır. Kim bilir insanlara nasıl lanet eder. Daha demin bir tehlikeyi atlattı. Vücudunun titremesi geçmeden, gözyaşları kurumadan başkaları musallat oluyor. Bu saatte temiz bir aile ocağına kim bilir ne kadar hasret çeker. Belki şimdi gideceği yeri bilmiyor. Belki bu gece aç kalmamak için Deminki manav nevinden bir müşteri arayacak. Bu kadının kalbi acaba ne haldedir? Sokağa düşmekle bütün insanlık hislerini kaybetmesi lazım gelmez ya. Elbette sevilmek, hürmet görmek, ihtiyacını o da duyar. Yalnızlık ve himayesizlik acısını daha kuvvetle duyduğu akşam saatinde karşısına biri çıksa, seni himaye ediyorum, bu hayattan kurtarıyorum dese, kim bilir nasıl şaşırır, ne minnetlerle ona elini uzatır. Bunu ben yapsam, bu aklıma gelen şeye günün başka saatinde çocukluk, delilik diyeceğim muhakkaktı. Fakat yeni yanmaya başlayan sokak fenerleri, caddenin sessizliği, onun gittikçe silinen yorgun gölgesi bana hafif bir sarhoşluk veriyordu. Bu münasebetsiz hülyaya devamdan bir türlü kendimi alamıyordum. Böyle bir şey yapmak şüphesiz delilik olur. Fakat ne ulvi delilik. Bana mutlaka insandan başka bir mahluk gözüyle bakar. Bir ilah gibi perestiş eder. Mesut bir insana iyilik etmekte ne fevkaladelik olabilir. İnsan asıl böyle ümidini kaybetmiş, düşkünlere yardım etmeli ki makbule geçsin. Hem bu işte asıl kâr eden ben olacağım. Herkesin şüphe ve istifafla baktığı damgalı iffete bu kadın hürmet ve hayretle bakacak. Sicilli bir hırsız olduğumu öğrendiği zaman sadece acıyacak. Bu kadın insanlığın mazeretlerini biliyor. Kendi de hırsızlık etti. Düşenlerin ayıplanmaktan ziyade acınmaya layık insanlar olduğunu tecrübeleriyle anladı. Bu kadını ben himayem altına alacağım. İstanbul'un tenha bir köşesinde küçük bir eve yerleşeceğim. Hem arkadaşım hem sevgilim olacak. Yol burada bitseydi yahut sokaklar biraz daha kalabalık olsaydı bu kararımda her zamankiler gibi bir kuru hilyadan ibaret kalacaktı. Fakat o bir sokak fenerinin dibinde durdu. Potinlerini bağlamak için eğildi. Benim yoluma devam etmem lazım gelmişti.